Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 21. Ayrım. Can kurtaran konvoyu kasabanın çıkışında geri çekilmekte olan İngiliz birliklerine yetişti. Askeri polis oraya geçici bir barikat kurmuştu. Eli silah tutan her askeri alıyor, tekrar gruplayıp ikinci bir savunma hattı oluşturmak üzere geri yolluyordu. Taşıtları arıyorlar, savaştan kaçanları bulmaya çalışıyorlardı. "Yeni hat dayanacak mı çavuş?" diye sordu Bobby Clark, kağıtlarını kontrol eden polise. "Bu kasabada kalabilir miyiz? Hastalarımdan bazıları..." Yol kenarındaki evlerden birine düşen şarapnel sözlerini yarıda kesmesine neden oldu. Hala Alman toplarının menzili içindeydiler. "Bilinmez efendim." Çavuş kağıtları tekrar Bobby'ye uzattı. "Sizin yerinizde olsam aradaki ana üs hastanesine kadar çekilirdim. Buraları biraz karışık olacağa benziyor." Böylece uzun sürecek yavaş çekilme başlamış oldu. Yolu görebildikleri yere kadar doldurmuş olan trafiğin arasına karıştılar. Aynı düşük hıza ayak uydurdular. Can kurtaranlar birden harekete geçiyor, birkaç metre gidiyor, sonra yine durup bilinmez bir süre bekliyorlardı. Gün ilerleyip sıcak bastırırken, daha birkaç gün önce kışın çamuruyla kaplı olan yollarda tozlar uçuşmaya başladı. Yakınlardaki çiftliklerden gelen sinekler, kanlı sargılara konmaya, yaralıların yüzünde dolaşmaya başladılar. Yaralılar, "Su, su!" diye inler oldu. Anna ile Senten yakındaki bir çiftlik evine su istemeye gittiler. Orayı bomboş buldular. Kenardaki süt güğümlerini alıp tulumbadan doldurdular. Konvoy boyunca her arabaya uğrayıp maşrapayla su dağıttılar. Yüzü ateşten yanan yaralıların yüzlerini suyla sildiler. Hasta bakıcıların vücut fonksiyonlarını kontrol edemeyecek durumda olanları temizlemesine yardımcı oldular. Bu arada sürekli olarak neşeli görünmeye, güven vermeye uğraştılar, kendi acılarına rağmen. Ortalık kararırken konvoy ancak 5 mil yol gidebilmişti. Geride bıraktıkları savaş sesini hala duyabiliyorlardı. Yine durdular. Yürüyebilecekleri zamanı beklediler. "Galiba onları Morhom'da durdurmayı başardık." Bobby Clark, Senten'in yanında durmuştu. "Herhalde gece burada konaklamak tehlikeli olmaz." Senten'in uğraşmakta olduğu hastanın yüzüne daha bir dikkatle baktı. "Tanrı da biliyor ya, bu zavallılar bundan fazlasına dayanamazlar. Yemeye, dinlenmeye ihtiyaçları var. Gelecek dönemecin hemen ilerisinde kocaman ambarı olan bir çiftlik gördüm. Henüz kimse yerleşmemiş, oraya gidelim." Anna, çuvalından birkaç demet soğan çıkardı. Açık ateşte ısıtmakta oldukları konserve sığır eti yahnisini onunla lezzetlendirmeye çalıştı. Yahniyi kuru ordu bisküvileriyle dağıttılar. Yanında birer maşrapa çay verdiler. Bunların çoğunu trafiğe sıkışan levazım kamyonlarından dilenerek toplamışlardı. Senten yemeklerini kendileri yiyecek durumda olmayanlara yardım ediyordu. Sonra hasta bakıcılara pansumanları değiştirmekte yardımcı oldu. Sıcak ve toz çok kötü olmuştu. Yaraların pek çoğu iltihaplandığı, şiştiği, içlerinden sarı cerahat aktığı görülüyordu. Gece yarısından sonra Senten, ambardan sessizce süzüldü. Bahçedeki su tulumbasına yürüdü. Kendini çok kirli ve terli hissediyor, iyice yıkanıp, temiz, ütülenmiş bir şeyler giymek istiyordu. Ama bunu yapacak kadar yalnız kalmasına imkan yoktu. Çantaya koyduğu temiz giysilerin de kıymetini bilmesi gerektiğinin farkındaydı. İçinden jüponuyla külotunu çıkardı. Tulumbanın suyunda yıkadı sıktı. Soğuk suyla ellerini yüzünü yıkarken bahçe kapısının kenarına astı. Tenini gece rüzgarının kurutmasını bekledi. Sonra çamaşırlarını hala nemli durumda tekrar giydi. Saçlarını tarayınca kendini biraz daha iyi hissetti. Gözleri hala yanıyordu. Şiş şişti. Gözünde büyük bir ağırlık taşıyormuş gibi geliyordu. Korkunç bir yorgunluk dizlerini bükmekte, kolları bile ağır gelmekteydi. Babasının dumanlar arasındaki hali, beyaz atın yeşil çimenlerde yatışı bir daha gözünün önünden geçti ama o zihnini bu hayallere kapadı. "Yeter," dedi yüksek sesle kendi kendine. Bahçe çitine yaslandı. "Bugünlük bu kadar yeter. Yarın yine ağlarım." Karanlığın içinden bir ses, "Yarın asla gelmez," dedi. Bozuk bir Fransızca ile konuşuyordu. Senten şaşırdı. Bobby, sigaranın ateşini o zaman fark etti. Doktor gölgelerin arasından çıktı, onun yanına gelip durdu. Şaşılacak bir kızsın diye İngilizce devam etti sözlerine. Benim 6 kız kardeşim var ama senin gibi bir kız tanımadım. Hatta tanıdığım erkeklerin de pek azı senin çapındadır. Tenten sessizdi. Doktor sigarasından duman çekerken parlayan ışıkta genç adamın yüzünü inceledi. Michael'ın yaşında ve yakışıklıydı. Dudakları dolgun, duyguluydu. Daha önce hiç farkına varma fırsatı bulamadığı bir inceliği vardı. Senten'in sessizliği birden onu utandırır gibi oldu. Bak, seninle konuşuyorum diye kızmıyorsun ya. Eğer istemiyorsan seni yalnız bırakırım. O başını iki yana salladı. Rahatsız olmuyorum. Bir süre sessiz kaldılar. Bobby sigarasını içiyor, ikisi birlikte uzaktan gelen savaş seslerini dinliyorlardı. Ara sıra araya ambar tarafından gelen iniltiler de karışmaktaydı. O sırada Senten kıpırdadı, sordu. O genç havacıyı hatırlıyor musunuz? Hani şatoya ilk geldiğinizde. Evet, kolu yanmış olan. Neydi adı? Andrew mu? Yo, o arkadaşıydı. Çılgın İskoç, tabii hatırladım. Onun adı Michael'dı. Michael'la ben evlenecektik ama öldü. İçine gömdüğü duygular taşmaya başlıyordu. Bobby bir yabancıydı ama anlayışlıydı. Karanlıkta onunla konuşmak kolay geliyordu Senten'e. O bozuk İngilizcesiyle ona nasıl Michael'la ikisinin Afrika'ya yerleşmeyi planladıklarını anlattı. Sonra kendi babasından, annesi ölünce babasının nasıl değiştiğinden söz etti. Onu nasıl kollamaya uğraştığını, içki içmesini engellemeye çalıştığını anlattıktan sonra o sabah yanan şotada gördüğü manzarayı tarif etti. Sanıyorum istediği buydu. Yorulmuştu artık yaşamaktan. Ölüp tekrar annemle birlikte olmayı seçti. Ama o da, Michael da gittiler. Hiç kimsem kalmadı. Sözlerini bitirdiği zaman kendini tükenmiş hissetti. Sessiz kaldı. Büyük acılar çekmişsin. Bobby uzanıp onun kolunu sıktı. Keşke sana yardım edebilseydim. Yardım ettin, sağ ol. Sana bir şey verebilirim. Bir yatıştırıcı, uyumana yardımcı olur. Aslında Senten'in buna çok ihtiyacı vardı. Sunulan bu unutma fırsatını özlediğini hissetti. Bu duygu öyle güçlüydü ki, korkuttu onu. Hayır dedi gereksiz bir sertlikle, bir şeyim yok. Ürperdi. Üşüyorum ve vakit çok geç oldu. Beni dinlediğin için tekrar teşekkür ederim. Anna, ambarın bir köşesine bir battaniye asmış. Zamanlardan kendilerine bir de yatak yapmıştı. Senten çabucak, ölü gibi uykuya daldı. Şafak da uyandığında kendini ter içinde buldu. Midesi yine fena halde bulanıyordu. Uykudan gözlerini zorlukla açarak kalktı. Bahçenin taş duvarının öbür yanına geçmeyi başardı. Oraya varınca kustu. Sarı, irin gibi bir şey çıktı içinden. Doğrulup ağzını sildi. Düşmemek için duvara tutundu. Birden Bobby Clark'ı yanı başında buldu. Adam onun nabzını tutup saydı. Yüzündeki ifade kaygılıydı. Sanırım seni bir muayene etsem iyi olacak dedi. Hayır. Kendini pek zayıf hissediyordu. Her zaman sağlam ve sağlıklı bir kız olduğundan bu yeni hastalığı kaygılandırıyordu onu. Korkunç bir hastalığa tutulduğunun ortaya çıkacağından korkmaktaydı. Bir şeyim yok aslında. Doktor yine de onu park etmiş can kurtaranlardan birine doğru götürdü. Tenteleri indirdi, kendi başlarına kalmalarını sağladı. Şuraya yat lütfen. Onun itirazlarına aldırış etmeksizin bluzunu kaldırıp göğsünü dinledi. Davranışı öyle profesyoneldi ki Senten artık tartışmaz oldu. Kendini muayeneye bıraktı. Onun verdiği talimata göre doğrulup oturuyor, soluk alıp veriyor, o söylediği zaman öksürüyordu. Şimdi iç muayene yapacağım dedi Bobby. Hizmetçinin yanında olmasını ister misin? Senten başını sessizce iki yana sallayınca doktor, eteğini ve jüponlarını çıkar lütfen diye söyledi. Muayene bittiğinde aletlerini toplayıp sarma işini gösterişli biçimde uzattı. Bu arada Senten de giyiniyordu. Doktor ona yüzünde garip bir ifadeyle baktı. Genç kız telaşlandı. Ciddi bir şey mi? Başını hayır anlamında salladı. Senten, senin nişanlın ölmüş. Bana dün gece söylemiştin. Kız başını salladı. Henüz emin olmak için erken. Çok erken. Ama sanırım taşıdığım bu çocuk için bir babaya ihtiyacın olacak. Senten'in elleri farkında olmadan korumak ister gibi karnına yükseldi. Seni tanıyalı birkaç gün oldu ama bu süre sana aşık olduğumu anlamama yetti. Şeref duyarım. Sesi söndü. Senten onu dinlemiyordu çünkü. Michael diye fısıldıyordu. Michael'ın bebeği. Her şeyi kaybetmemişim. Hala ondan bir şey var bende. Senten, jambonlu ve peynirli bir sandviç yedi. Öyle iştahla yiyordu ki, Anna onu kuşkulu bakışlarla süzdü. Kendimi şimdi çok daha iyi hissediyorum diye soruları engellemeye çalıştı Senten. Yaralıların yemek yemesine yardım ettiler. Sonra onları yolculuğa hazırladılar. Kritik durumda olanlardan ikisi gece ölmüştü. Hasta bakıcılar onları çabucak gömdü. Sonra can kurtaranlar tekrar trafiğe karışıp yola koyuldu. Ordu kendini o kargaşadan kurtarıp bir dereceye kadar düzene sokunca, yoldaki durum da önceki güne oranla biraz düzelmişti. Trafik yine ağır gidiyordu ama sıkışıklık giderek daha da azaldı. Yolun yanlarında gece kurulan malzeme istasyonları da göze çarpıyordu. Bir ara küçük bir köyün dışında durdular. Köy, ağaçların ve bağların arasında saklı gibiydi. Senten bağın kenarında duran uçakları görebildi. Daha iyi görebilmek için kamyonun yarı korkuluğuna tırmandı. O sırada uçaklar kalkışa geçti. Yolun üzerinde alçaktan uçtular. Bunların hiç de zarif görünüşlü olmayan iki kişilik dev Havillandlar olduğunu anlayınca hayal kırıklığına uğradı. Espeşa değildi bu uçaklar. Michael'ın birliği değildi. Onlara el salladı. Pilotlardan biri aşağıya baktı, ona karşılık verdi. Yeniden görevlerinin başına döndüğünde bu olay onu biraz neşelendirmişti. Kendini güçlü hissediyordu. Aksanlı İngilizcesini kullanıp yaralılarla şakalaştı. Onlar da sevinçle karşılık verdiler. Bir tanesi ona Güneş Işığı diye bir isim taktı. İsim çabucak tüm can kurtaranlara yayıldı. Bobby Clark yanından geçerken onu durdurdu. İyi çalışıyorsun ama unutma, kendini fazla yormamalısın. Bir şeyim yok, benim için kaygılanma. Elimde değil, sesini alçalttı. Teklifimi düşündün mü? Bana ne zaman cevap verirsin? Henüz değil Bobby. Bu ismi her hecesini eşit vurgulayarak söylüyordu. Her söyleyişinde de genç doktorun soluğu kesiliyordu. Buna hazırlıklı değilim ama çok naziksin, çok iyisin. Yol yine iyiden iyiye tıkandı. Yedek kuvvetler yine morama sevk ediliyordu. Sonu gelmez taburlar halinde askerler yanlarından geçti. Miğferler parıldıyor, silahlar şakırdıyor, malzeme yüklü kamyonlar onların peşinden geliyordu. İlerlemeleri büsbütün durmuştu. İkide bir can kurtaranlara yolun kenarına çekmeleri söyleniyor, geçen askerlere yol açılıyordu. Bir sefer durduklarında Bobby, Senten'e, can kurtaranları yakında geri yollamam gerekecek dedi. Orada da ihtiyaçları var. Bir arazi hastanesi bulduğumuz anda bu hastaları teslim edeceğim. Senten başını salladı. Bir yaralının seslenmekte olduğu kamyona doğru ilerlemek istedi. Buraya Güneş Işığı diye çağırıyordu yaralı ona. Bana yardım edebilir misin? Bobby onun bileğini yakaladı. Senten, hastaneye vardığımızda orada mutlaka bir papaz da olacak. Yalnızca birkaç dakika sürer. Senten ona yeni gülümsemesiyle baktı. Uzanıp tıraşsız yanağına parmağının ucunu dokundurdu. Sen iyi adamsın Bobby. Ama benim oğlumun babası Michael. Uzun süre düşündüm. Bir başka babaya ihtiyacımız yok. Senten anlamıyor musun? İnsanlar ne der? Babasız bir çocuk, kocasız bir genç anne. Neler söylemezler? Çocuğum yanımda oldukça Bobby, onlara hiç, nasıl diyorsunuz İngilizce'de? Vız gelirler bana. Ne dedikleri de vız gelir. İstediklerini söylesinler. Ben Michael Courtney'nin dul eşiyim. Öğleden sonra aradıkları hastaneyi buldular. Ara dışındaki kırlardaydı. İki büyük çadır vardı. Üzerine kızıl aç bayrakları asılmıştı. Buraları ameliyathane olarak kullanılıyordu. Ameliyat bekleyen yaralılar için de çevreye acele barakalar kurulmuştu. Kereste, çadır bezi, oluklu saç gibi maddelerden de kulübeler. Bunları çevredeki çiftliklerden toplamışlardı. Anna ile Senten, kendi yaralılarının indirilmesine yardım ettiler. Onları kalabalık kulübelerden birine taşıdılar. Sonra baştaki can kurtaranın tepesinden kendi eşyalarını aldılar. Yaralılardan biri onların gitmeye hazırlandıklarını fark etti. "Gitmiyorsun değil mi güneş ışığı?" Onu duyan diğerleri de dirsekleri üzerinde doğruldular. "Sensiz ne yaparız tatlım?" Son defa onların yanına yürüdü. Birinden diğerine dolaştı, gülümsedi, şakalar yaptı. Eğilip kirli, acı dolu suratlarını öptü. Sonunda dayanamayacak hale geldi. Anna'nın beklemekte olduğu yere doğru hızla uzaklaştı. Çantayla Anna'nın çuvalını aldılar. Benzin almakta olan can kurtaranların yanından geçip yürümeye başladılar. Bu arabalar yine savaş alanına döneceklerdi. Bobby Clark onları bekliyordu. Senten'in peşinden yetişti. "Biz geri dönüyoruz. Binbaşı Sinclair'in emri var." "Orvar Bobby. Seni her zaman hatırlayacağım Senten." Parmak ucuna kalkıp doktorun yanağını öptü. "İnşallah oğlun olur," diye fısıldadı Bobby. "Olacak." Senten'in sesi ciddiydi. "Oğlan olacak, eminim." Can kurtaran konvoyu yola koyuldu. Tekrar kuzeye yöneldi. Bobby Clark el salladı. Duyulamayan bir şey haykırdı. Sonra yürüyen asker kalabalığının arasında uzaklaştılar. "Şimdi ne yapacağız?" diye sordu Anna. Senten, "Devam edeceğiz," dedi. Her nasılsa sorumluluğu o üstlenmişti. Morom'dan ayrıldıklarından bu yana her kilometrede kararsızlaşan Anna onu izledi. Hastaneyi geride bırakıp güneye saptılar. Yine kendilerini kalabalık yolun üzerinde buldular. İlerideki ağaçların tepesinden Senten, Ara'nın kulelerini, damlarını görebiliyordu. "Bak Anna," diye gösterdi. "İşte akşam yıldızı. Dilek dileme fırsatı verildi bize. Sen ne diliyorsun?" Anna ona garip bir merakla baktı. Ne olmuştu bu çocuğa böyle? Babasının yanarak ölüşünü, canı kadar sevdiği atının ne hale geldiğini 2 gün önce görmüştü. Ama yine de tavrında garip bir neşe vardı. Doğal bir şey değildi bu. "Ben sıcak bir banyo ve sıcak bir yemek diliyorum." "Ah Anna, her zaman imkansız olan şeyleri istersin." Senten omzunun üzerinden ona gülümsedi. Ağır çantasını bir omzundan ötekine geçirdi. "Senin dileğin ne o halde?" diye sordu Anna. "İnşallah akşam yıldızı bizi generale götürür. 3 bilge kişiye yol gösterdiği gibi." "Kutsal şeylere dil uzatma kızım." Ama Anna bu düşünceye ağırlık veremeyecek kadar yorgun ve güvensizdi. 21. ayrımın sonu. Sayfa 154. Devamı 22. ayrımda.